Yüz eser.
Suç ve Ceza, Dostoyevski.
Vazgeçsem mi acaba? Yüzüm sararmış mıdır? Çok mu heyecanlıyım? İşkilli kadındır, kuşkulanabilir. Acaba durup yüreğimin çarpıntısı geçene değin beklesem mi?
Kim var orada?
Merhaba Alyona Ivanovna. Ben size şey getirdim. En iyisi şuraya gidelim, ışığa gidelim.
Tanrım, ne oluyor size? Kimsiniz siz? Böyle ne istiyorsunuz?
İnsaf edin Alyona Ivanovna. Nasıl tanımazsınız beni? Raskolnikov'um ben. Size bir rehine getirdim işte. Hani geçen gün söylemiştim ya size. Tanımamış gibi ne bakıyorsunuz öyle? İşinize gelirse alırsınız, almazsanız ben de götürür bir başkasına veririm.
Birdenbire öyle şaşırttınız ki beni. Neymiş o getirdiğiniz?
Gümüş bir sigara tabakası. Geçen gelişimde söylemiştim size.
Ne kadar da sarmışsınız. Elleriniz titriyor. Yoksa hasta mısınız?
Sıtma nöbeti. İnsan ister istemez sararıyor. Eğer yiyecek hiçbir şeyi yoksa.
Neymiş bu böyle?
Şey, sigara tabakası. Gümüş. Açın da bakın bir.
Sanki gümüş değil gibi.
İpleri sıkıca bağladığım için biraz uğraşır. Arkasını da döndü. Ne yaptığımı göremez. Paltomun düğmelerini bir açayım gerisi kolay. Ama kollarımda müthiş bir halsizlik duyuyorum. Elimdeki balta her an düşebilir.
Nasıl da sarmışsınız böyle.
Koca karı sıkılmışa benziyor. Arkasına dönecek galiba. Tamam, artık bir saniye bile yitiremem.
Merhaba sevgili dinleyenler. Suç ve Ceza adlı romanın giriş kısmından bir bölüm dinledik.
Suç ve Ceza, Dostoyevski'nin en tanınmış eseridir. Yoksul düşmüş bir öğrenci olan Raskolnikov, toplumun yararına olacaksa kuralların, yasaların çiğnenebileceği düşüncesinden hareketle bir cinayet işlemekte, yaşaması için hiçbir neden görmediği bir tefeci kadını öldürmektedir. Roman boyunca Raskolnikov ve yaşamları en az 12 kadar ikilemler, iç çatışmalar üzerine kurulmuş diğer karakterler aracılığıyla toplumsal, ahlaksal, dinsel değerler derinlemesine irdelenir.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevski 30 Ekim 1821'de Moskova'da dünyaya gelir. 1837'de annesinin ölümünün ardından babasının yanından ayrılarak St. Petersburg'a taşınır ve orada askeri mühendislik okuluna devam eder. Burada girdiği sınavların ardından Dostoyevski üsteğmenliğe getirilir ama kendisini yazın sanatına adamak için görevinden ayrılır. 1846'da ilk romanı İnsancıkların Çıkışı'yla genç yazarlar arasında en gelecek vaat edeni olarak görülür. Ne var ki başarısı kısa sürer. Beyaz Geceler, Ev Sahibesi, Bir Yufka Yürek gibi birkaç romanı kötü eleştiriler alır.
1848 ihtilalinde tutuklanarak idama mahkum edilir. Daha sonra bu karar değiştirilerek sürgüne çevrilir. 1854'te cezasını tamamlamak için tekrar askere alınır ve 5 yıl sonra hatırlı dostlarının yardımıyla cezası kaldırılır. Mahkumiyeti sırasında saray nöbetleri onu iyiden iyiye sarsar.
St. Petersburg'a dönüşünde Dostoyevski Ölüler Evi ve Ezilenleri yayımlar. Abi Mihail ile birlikte Zamanlar adında bir dergi kurar ama çok geçmeden hem abini hem de karısını ard arda kaybeder. 1864'te yer altından notlar olarak bilinen itirafı yazar. İzleyen yıllarda Dostoyevski Sara nöbetlerinin yanı sıra yoksulluk ve kumarbazlığının sıkıntılarını çeker. Parasal yükümlülükleri yüzünden yayıncılarla yıkıcı sözleşmeler imzalar, Suç ve Ceza ile Kumarbaz gibi yapıtlarını olağanüstü bir hızla yazmaya zorlanır. Ülkesinden ayrı yaşadığı yıllarda Budala, Ebedi Koca ve Ecinlileri yazar. 1880'de Moskova'daki Puşkin anıtının açılışında yaptığı konuşmayla çağdaş ünü Doruğa ulaşır. Dostoyevski 28 Ocak 1881'de ölür.
Dine ve geleneklere bağlı olan Dostoyevski'nin eserlerinde ruh tahlilleri geniş bir yer tutar. Romanlarında derin psikolojik tahlillere büyük yer vermiştir. İnsan ruhunun bütün inceliklerine dikkat etmiş, iyi ve kötünün her insanda bir arada bulunduğuna inanmıştır. Avrupa kültür ve medeniyetinin ancak Şark'tan alacağı manevi unsurlarla gelişeceğine inanmıştır. Realizmin etkisiyle kaleme aldığı eserleri hala tüm dünyada ilgiyle okunmaktadır.
Suç ve Ceza hiç şüphesiz bir şaheserdir. İçerdiği psikolojik tahlillerin doğal bir sonucu olarak ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Hem suçu hem de cezayı barındıran öyküsüyle polisiye romanlara özgü bir kurgusu vardır. Ne var ki polisiyenin sınırları içinde değerlendirilemez. Roman sanatının en çarpıcı metinlerinin yazarı olan Dostoyevski, Suçu ve Cezayı insanın bilgisine varmak için kullanmıştır.
Roman kahramanı Raskolnikov, kendi halinde fakir bir hukuk öğrencisidir. Ailesinden gelen maddi yardımlarla öğrenimini devam ettiren Raskolnikov, bu yardımların kesilmesiyle öğrenimini yarıda bırakır. Bu arada sıkıntılı günler geçirir ve geçimini sağlayabilmek için de değerli eşyalarını tefeci bir kadına vererek ondan borç alır. Avrupa kaynaklı siyasi ve felsefi düşüncelerin etkisi altında insanların Sezar ve Napolyon gibi kendi kanunlarını kendileri yapanlar ve kendilerine rehberlik etmeleri için ahlaki kanunların getirildiği sıradan insanlar olmak üzere iki sınıfa ayrıldığına inanır. Bu insanların arasında kendi yerini tespit edebilmek amacıyla da zaten borçlu olduğu tefeci kadını kurban olarak seçer. Tefeci kadının ölümünün bir diğer yararı daha olacaktır. Onu sefaletten kurtarmak.
Raskolnikov, kendi kendiyle yaptığı ısraf verici tartışmalardan sonra kadını öldürmeye karar verir. Paltosunun altına sakladığı bir baltayla yaşlı kadının evine gider ve onu vahşice öldürür. Tefeci kadının birlikte yaşadığı kız kardeşi Ivanovna'nın beklenmedik bir şekilde eve gelmesiyle onu da öldürmek zorunda kalır. Bu arada tefeci kadının paralarını almayı da unutur ve birkaç parça mücevher alarak şansının da yardımıyla kimselere görünmeden evden çıkar.
Odasına döndükten sonra bir süre uyuyan Raskolnikov, odasının kirasını 4 aydır ödemediği için karakola çağrılır. İşlediği cinayetten dolayı çağrıldığını düşünerek büyük bir sıkıntıya girer ve ifadesi alınırken bayılır. Baygın haldeyken sayıklamaları neticesinde ve daha önceleri tefeci kadında olan alışverişinden dolayı şüpheleri üzerine çeker. Hastalığı boyunca arkadaşı Razumihin'in evinde kalır.
Bu arada annesi ve kız kardeşi Dunya Raskolnikov'un yanına gelirler. Kız kardeşi ailesinin maddi sıkıntılardan kurtulması için Lujin adında biriyle ticari bir evlilik yapmak üzeredir. Raskolnikov bunu duyunca bu evliliğe karşı çıkar. Zaten damat adayından da hiç hoşlanmaz. Kahramanımız işlediği suçtan ötürü sürekli vicdan azabı çekmekte ve sık sık hastalanmakta baygınlık geçirmektedir. Cinayet işlemeden önce Marmeladov adında bir katiple tanışan Raskolnikov, daha sonra bu adamın kızı Sonya'ya aşık olur. Marmeladov ölünce de bütün parasını bu adamın ailesine yardım olarak bırakır. Bu yüzden ailesi ve arkadaşları tarafından şiddetle eleştirilir. Polis müfettişi Porfiri Petrovic, tefeci kadından borç alan herkesi sorgular. Son olarak Raskolnikov kalır. Sayıklamaları ve şüpheli hareketleri polis müfettişinin bütün dikkatini kendi üzerine çeker. Kahramanımız daha önceden tefeciye bıraktığı saatini almak üzere karakola gider. suç işlendikten sonra tefecinin evine giderek garip davranışlar sergilediğinin rapor edilmesi üzerine müfettiş Porfiri Petrovic Raskolnikov'u tekrar sorgular. Müfettiş ona suçunu itiraf ettirebilmek için dolambaçlı yollar seçer.
Kadın ölmeden 3 gün önce ona saatimi rehin bırakmıştım. Şimdi param yok. Porfiri'ye söylesek yardımcı olur mu? Saati almalıyım. Bunun için karakolda sayıklamışımdır.
Porfiri aslında iyi biridir. Seninle tanışmak istiyordu. Seni görünce sevinecek.
Niçin benimle tanışmak istiyor?
Hastalandığında sayıklamıştın ya. Ama korkmana gerek yok. Bak işte geldik zaten. Müfettişin evi burası.
Ne yapıp edip Porfiri'nin benimle ilgili şüphelerini yok etmeliyim. Konuşurken dikkatli olmalıyım.
Hoş geldiniz beyler. Buyurun içeri girin.
Sizin bir yardımınız dokunur diye düşünmüştüm.
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Tefeci kadına rehin bıraktığım bir saatim vardı. Sizde olduğunu söylediler. Onu almaya geldim.
Kadına bıraktığınız saati almak için karakola dilekçe yazmalısınız.
Saat babamdan yadigar. Hemen almalıyım.
Demek hastalandığında bunun için hep saati sayıkladın. Porfiri rehine bırakanları sorguya çekecek deyince de heyecanlanmanın sebebi buymuş demek.
Onun manevi değeri var. Yoksa ben bir saati sayıklayacak kadar cimri değilim.
Meraklanmayın. Onları hemen alırsınız. Ben de sizi bekliyordum. Kadın para verdiği herkesin ismini bir yere not etmiş. Sizin bıraktıklarınızı da bir kağıda sarmış. Üstüne adınızı ve bıraktığınız tarihi yazmış. Hasta olduğunuz için sizinle görüşemedim. En son siz kaldınız.
Hastaydım.
Hastayken bir tuhaf olmuştun. Paranın hepsini ölen bir sarhoşun karısına vermeni aklım almıyor.
Ben size bir şeyler ikram edeyim.
Bu adam çok sinsi. Hem beni tanımıyor hem de herkesle benimle ilgili şeyler konuşuyor. Ama ben oyuna gelmeyeceğim. Her şeyi bilse bile ağzımdan tek laf alamayacak.
Razumihin dün beni sarhoş adamlarla niye bıraktın ha? Bahsi kimse kazanamadı.
Kusura bakma Porfir, gitmem gerekiyor.
Ne bahsiymiş bu?
Konu suç ve cezaydı. Tefeci kadının suçlu olup olmadığını tartıştık.
Hepiniz aynı şeyi tekrarladınız. Toplum ahlak açısından çökünce düzen bozulurmuş. Suç sayısı artarmış. Toplum düzelirse adaletsizlik kalkarmış. Kimse suç işlemezmiş. Ama konu bu kadar basit değil beyler. Sayın Raskolnikov, bir zamanlar suçla ilgili bir yazınızı okumuştum. Suçlar üzerine, yanılmıyorsam başlığı buydu.
Yazdıklarımın memurlara sıkıcı geldiğini sanıyordum.
Yazınıza göre suçlu, suçu işlediği sürede hasta kabul edilmeli. Suç işlemeyle ilgili fikriniz de ilginç. İnsanları sıradan insanlar ve olağanüstü insanlar diye ikiye ayırıyorsunuz. Sıradan insanlar kurallara uymalı ama olağanüstü olanlar uymak zorunda değil.
Siz yazımı yanlış yorumluyorsunuz. Olağanüstü insanların istediği her kötülüğü yapabileceklerini savunmuyorum. Bence her toplumda zaman zaman önemli kişiler çıkabilir. Bunlar insanlığa iyilik yapmak ve adaletsizlikleri düzeltmek adına önlerine çıkan engelleri kaldırmak için bir şeyler yapma hakkına sahiptir. Tarih böyle yüce insanlarla doludur. Büyük İskender'i, Solon'u, Hazreti İsa'yı, Hazreti Muhammed'i, Napolyon'u hatırlayın. Onlar eğer cesur davranmasalar, karşılarına çıkan cahillerle, yalancılarla, kötülerle mücadele etmeselerdi amaçlarına ulaşamazlardı. Ama onlar davalarından vazgeçmeyerek yaşadıkları toplumdaki yanlışlıkları düzelttiler. Bu insanlar kendilerini değil, toplumun iyiliğini düşündükleri için herkes onların ardından gitti.
Aptal adam, sen asla kahraman olamazsın. Vicdanının sesi seni hasta etti. Bir gün her şeyi itiraf edeceksin.
Ne yaparsan yap, beni konuşturamayacaksın.
Yazınızı okuyan biri kahraman olmaya kalkarsa ne olacak?
Kahramanlar 100 yılda bir ya çıkar ya çıkmaz. Sayıları azdır.
Bence her aklına gelen toplumu düzelteceğim diye suç işleyemez. Yani devletin bir insanı cezalandırması, öldürmesi normaldir. Ama hiç kimse kendini kanun koyucu zannedip başkasını öldüremez. Hem polisten kaçsa bile vicdanından kaçamaz. Peki siz yazdıklarınızı uygular mısınız? Yani hiçbirini öldürmeyi düşündünüz mü?
Ben kendimi Napolyon ya da Hazreti Muhammed yerine koyamam. Hem birini öldürsem sizinle gelip konuşacak kadar aptal değilim.
Siz kadının evinden çıkarken boyacıları gördünüz mü?
Hayır. Ben içeri girerken sadece taşınan bir aile gördüm.
Porfir saçmalama. Boyacılar cinayet günü apartmandaydı. Raskolnikov ise 3 gün önce oraya gitti.
Affedersiniz. Ben olayları karıştırdım.
Neyse. Benim gitmem gerek. İyi günler sayın müfettiş.
Müfettiş günleri karıştırınca neden uyarmadın?
Günleri karıştırmadı. Bilerek yaptı. Eğer ben suçlu olsam gördüm derdim. Çünkü suçlular böyle basit ayrıntılarla uğraşmazlar. Ve zeki bir polis bu noktadan işe girince yakayı ele verirler.
Raskolnikov'un kız kardeşi Dunya, Lujin'in kötü niyetli biri olduğunu anlayarak evlilikten vazgeçer. Razumihin'le aralarında bir aşk başlar. Ama Dunya yanında çalıştığı sürede ona sarkıntılık yapan Svidrigailov şehre gelir. Ne tesadüftür ki Sonya'nın kaldığı pansiyona yerleşir. Hem de Sonya'nın odasının hemen bitişiğine. Svidrigailov Dunya ile görüşmek ister ama Raskolnikov buna izin vermez.
Müfettiş Porfiri Petrovic'le kedi fare oyununa dönen sorgudan sonra cinayetin işlendiği sırada binada bulunan Nikolay adlı bir boyacı karakola gelerek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Raskolnikov böylece temize çıkar ama vicdanının sesi onu rahat bırakmaz. Sevgilisi Sonya'ya giderek cinayeti ona itiraf eder. Sonya onu suçunu itiraf etmesi konusunda cesaretlendirir. Müfettiş boyacıyı sorguladıktan sonra suçsuz olduğunu anlar ve o da Raskolnikov'a suçunu itiraf etmesi için telkinde bulunur.
Bu arada Raskolnikov'un itirafını Sonya'nın yan odasındaki Svidrigailov duyar. Dunya'ya kendisiyle evlenmemesi durumunda Raskolnikov'un itiraf ettiklerini polise ihbar edeceğini söyleyerek şantaj yapar. Dunya, Svidrigailov'un bu teklifini kabul etmez, hatta daha da ileri giden Svidrigailov'u tabancayla vurur.
Raskolnikov, müfettişe suçunu itiraf etti mi?
Raskolnikov'un suçunu itiraf edip etmediği, boyacı Nikolay'ın neden suçu üstlendiği, vurulan Svidrigailov'a ne olduğu, Raskolnikov'la Sonya arasındaki aşkın nasıl seyrettiği ve Dunya ile Razumihin'in evlenip evlenmeyeceği gibi soruların cevaplarını öğrenmek için dinleyicilerimize Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı romanını okumalarını tavsiye ederiz.
Hoşça kalın.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.